Dördüncü kaset, birinci yüz. Arkadi bir an odasına kaçıverdi. Hamam aralığından bozma bir odaydı bu. Ama temiz ve rahattı. Sonra Tanya geldi. Yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Önce Vasili İvaniç kalktı. Gidelim baylar. Canınızı sıktımsa bağışlayın beni lütfen. Bizim hanım inşallah memnun eder sizi. Yemek acele hazırlanmıştı ama çok güzel, hatta harikaydı. Yalnız şarap hiç de iyi değildi. Hani neredeyse likör gibi bir şeydi. Timofeyiç kentte tanıdığı bir tüccardan almıştı onu. Hafifçe bakırımsı, reçinemsi bir tadı vardı. Üstelik sinekler de rahat vermiyordu. Sinekleri kovma işini elinde büyük yapraklı bir dalla bir köylü çocuğu görürdü hep. Fakat o gün Vasili İvaniç genç kuşağın kendisini suçlayacağından korktuğu için onu savmıştı. Ev sahibi hanım üstünü değiştirmişti yemek için. Başına ipek kurdeleli bir başlık giymiş, omuzlarına da soluk mavi renkli bir şal atmıştı. Küçük Yevgenisini görünce gene tutamadı gözyaşlarını. Ama bu kez kocasının onu uyarmasına gerek kalmadı. Hemen kurladı gözlerini, şalını kirletmemek için. Yalnız gençler yiyorlardı. Yaşlılar çoktan doyurmuşlardı karınlarını. Sofraya Fetka bakıyordu. Alışmadığı çizmelerinin ona ağır geldiği belliydi. Anfişuska adında erkek görünüşlü, evin kahyalığını yapan, tavuklara bakan, çamaşırı yıkayan tek gözlü bir kadın da çocuğa yardım ediyordu. Yemek boyunca Vasili İvaniç odada üç aşağı beş yukarı dolaştı ve tam bir mutluluk içinde yüzü sevinçten parlayarak 3. Napolyon'un güttüğü politikadan doğan ciddi kaygılardan ve İtalyan sorununun ortalığı karıştırmasından söz açtı. Karısı Arkadi ile hiç ilgilenmiyor, ona yemesi için ısrarda bile bulunmuyordu. Yuvarlak yüzünü küçük yumruğuna dayamış, kiraz rengi tombul dudakları, yanaklarının ve kaşlarının üstündeki benler ona çok sevecen bir görünüş veriyordu. Gözlerini oğlundan hiç ayırmıyordu. Ne kadar kalmak üzere geldiğini öğrenmek için can atıyordu. Ama sormaya kalkmıyordu bunu. Ya derse ki iki gün için diye düşünüyor, kalbi duracak gibi oluyordu. Kızartma etten sonra İvaniç bir ara dışarı çıktı ve yarım şişe şampanya ile döndü. Ya diye bağırdı. Biz böyle ücra yerlerde yaşarız ama neşeli günlerimizi kutlayacak bir şeylerimiz de bulunur. Sonra 3 şampanya bardağı ile bir şarap bardağını doldurdu ve çok değerli konuklarımız şerefine kadeh tokuşturmayı önerip kendi bardağını askerce bir dikişte içti. Karısını da zorladı şarabını son damlasına kadar içmesi için. Sıra reçele gelince tatlı hiç sevmeyen Arkadi ayıp olmasın diye yeni yapılmış 4 çeşit reçelden tattı. Çünkü Bazarov hiçbirinden almayacağını kesin olarak söylemiş ve der demez de cigarasını yakmıştı. Daha sonra sofraya çay, kaymak, tereyağı, çörek geldi. Bunlar yenilip içilince Vasili İvaniç akşamın güzelliğini kaçırmamak için herkesi bahçeye götürdü. Bir sıranın yanından geçerken Arkadi'ye fısıldadı. İşte benim oturup güneşin batışını seyrederken düşüncelere dalmayı sevdiğim yer burasıdır. Benim gibi dünyadan elini eteğini çekmiş bir adama yakışanı da budur. Şuraya birkaç ağaç diktim. Horatius'un sevdiği ağaçlardan. Ne ağacı onlar diye sordu Bazarov kulak kabartarak. Ne? Akasya elbet. Bazarov esnemeye başladı. Bizim konukların sanırım Morpheus'un uyku tanrıçası kollarına atılmaları zamanı geldi dedi Vasili İvaniç. Yatma zamanı geldi demek istiyorsun dedi Bazarov. Çok yerinde bir düşünce. Gerçekten tam saati. Annesini iyi geceler dilerken alnından öpmüştü. Annesi de ona sarıldı ve gizlice onun arkasından 3 kez haç çıkardı. Vasili İvaniç Arkadi'yi odasına götürdü ve ona benim bu mutlu yaşta tatmış olduğum huzur dolu dinlenmeyi tatmanızı dilerim dedi. Gerçekten de Arkadi hamamın önündeki odada çok rahat bir uyku çekti. İçerisi nane kokuyordu ve sobanın arkasında iki cırcır böceği birbiriyle yarışır gibi uyku getirici bir sesle ötüp duruyorlardı. Arkadi'den ayrıldıktan sonra Vasili İvaniç çalışma odasına gitti, divanın üzerine oğlunun ayak ucuna oturdu, onunla laf etmeyi dört gözle bekledi. Ama Bazarov uykusu geldiğini söyleyerek hemen savdı onu başından ama sabaha dek uyuyamadı. Gözlerini adam akıllı açarak karanlığa baktı durdu kızgın kızgın. Çocukluk anıları değildi onu bastıran. Son kez başına gelenlerin acı izlenimlerinden kurtulamamıştı daha. Annesine gelince ta yüreğinden dualar etti kadın. Önce sonra da Anfişuska ile uzun çok uzun bir konuşmaya verdi kendini. Anfişuska hanımının karşısında taş gibi duruyor, tek gözünü ona dikmiş, küçük beyle ilgili anılarını ve gözlemlerini gizemli bir fısıltıyla anlatıyordu. Yaşlı hanımın mutluluktan, şaraptan, tütün dumanından başı dönüyordu. Kocası onunla konuşmaya kalktı ama tadı yok diye vazgeçti. Alina Vlasyevna tam bir eski biçim Rus hanımefendisiydi. Hani 200 yıl önce gelmeliydi dünyaya. Muskoni zamanında. Çok sofu ve duyguluydu. Üfüreye, büyüye, düşlere, akla gelebilecek her çeşit fala inanırdı. Yarı deli ermişlere, ev perilerine, kötü rastlantılara, kem göze, koca karı ilaçlarına, hafta başı perhizlerine, yakında dünyanın sonunun geleceğine inanırdı. Paskalya gecesi alayında taşınan mumlar sönmezse o yıl kara buğday ürününün iyi olacağına, insan gözü değerse mantarın büyümeyeceğine inanırdı. Fareden, kara yılandan, kurbağadan, serçeden, sülükten, gök gürültüsünden, soğuk sudan, esintiden, atlardan, keçilerden, kızıl saçlı insanlardan ve kara kedilerden korkardı. Cırcır böceklerini, köpekleri murdar sayardı. Dana eti, güvercin, istakoz, peynir, kuşkonmaz, yer elması, tavşan, karpuz yemezdi. Çünkü karpuz Hazreti Yahya'nın başı demekti onun için. İstiridye'nin lafı bile tiksindirirdi onu. Yemeği severdi ama perhiz tutardı. Günde 10 saat uyurdu ama kocasının çok başı ağrıdı mı yatmazdı bile. Alexis ya da ormandaki kulübeden başka tek kitap okumazdı. Yılda bir ya da iki mektup yazardı. Ama ev hanımlığında uzmandı. Reçel, tatlı dedin mi bilmediği yoktu. Ama elini hiçbir şeye sürmezdi. Genellikle koltuğundan kalkmak istemezdi hiç. Alina Vlasyevna çok iyi yürekliydi ve kendine göre hiç de budala değildi. Dünyada iki çeşit insan vardı onca. Soylularla basit halk. Soylular buyururdu. Ötekilerin görevleri ise buyrukları yerine getirmekti. Bu yüzden de kölece davranışlara, dal kavukluklara karşı tiksinti duymazdı. Ama adamlarına hep nazik ve anlayışlı davranır. Hiçbir dilenciyi eli boş göndermezdi. Dedikodu ettiği zaman kimseyi suçlamazdı hiç. Gençliğinde çok güzeldi. Klavsen çalardı. Biraz da Fransızca konuşurdu. Fakat istemeden evlendiği kocası ile oradan oraya gezip durduğu yıllar boyunca gitgide şişmanlamış ve müziğini de Fransızcasını da unutmuştu. Onunla duyduğu sevgi ve ondan korkusu anlatılacak gibi değildi. Çiftliğinin yönetimini kocasına bırakmıştı. Artık hiç karışmıyordu bu işe. Kocası yapılacak toprak reformundan ve kendi tasarılarından açınca inler, mendilini sallar ve korkudan kaşlarını kaldırdıkça kaldırırdı. Çok kuşkuluydu. Hep bir takım felaketler beklerdi ve üzücü bir şeyi aklına getirdi mi ağlamaya başlardı. Şimdilerde kalmadı artık böyle kadınlar. Buna sevinmek gerekir mi, gerekmez mi? Tanrı bilir ancak. Sabahleyin yataktan kalkınca Arkadi'yi pencereye açtı ve ilk gözüne çarpan Vasili Ivanyiç oldu. Sırtında bir Türk ceketi vardı ve beline bir mendil bağlamıştı. Bostanını belliyordu yaşlı adam. Genç konuğunu görünce küreğine dayanıp seslendi ona. Günaydın, nasıl, iyi uyudunuz mu? Çok iyi uyudum diye karşılık verdi Arkadi. Ben de, işte görüyorsunuz ya, Cincinnati gibi çukur açıyorum turfanda turp için. Zaman böyle şimdi. Tanrı'ya şükür hepimiz kendi yiyeceğimizi kendi ellerimizle sağlamak zorundayız. Başkalarına güvenmek boşuna. Kendi işini kendin göreceksin. Demek Jean-Jacques Rousseau haklı. Yarım saat önce görseydiniz bambaşka bir işin başındaydım. Bir köylü kadın geldi. Sancılarından yakınır. Onlar öyle diyorlar ya. Bizim deyimimizde dizanteri. Ben de ne yapabilirim iyi etmek için? Ben de afyon iğnesi yaptım ona. Başka bir kadın da dişini çekmemi istedi. Uyuşturayım dedim ama istemedi. Bütün bunları bedava yapıyorum. Amatör olarak. Ama alışığım ben. Görüyorsunuz ben de bir plebim. Yeni adam. Yarım elmam gibi soylu değilim. Buraya gölgeye gelip çaydan önce sabah serinliğini tatmak istemez misiniz? Arkadi gitti onun yanına. Vasili Ivanyiç elini kirli takkesine götürüp askerce selam vererek bir daha hoş geldiniz dedi. Biliyorum siz lükse, eğlenceye alışıksınız. Ama bu dünyanın en büyük adamları bile kısa bir süre köy evinin çatısı altında kalmayı küçümsemezler. Neler söylüyorsunuz canım diye karşı durdu Arkadi. Sanki ben bu dünyanın büyüklerinden biriyim de. Sonra hiç de lükse alışık değilimdir. Bağışlayın, bağışlayın dedi Vasili İvaniş nazik bir gülümsemeyle. Ben şimdi her ne kadar geri kalmış bir adamsam da gençliğimde çok gördüm geçirdim. Kuşu uçuşundan tanırım. Kendime göre bir psikolog, bir fizyonomistim de. Eğer bende bir vergi olmasaydı, hadi öyle demeyi göze alayım, çoktan silinir giderdim. İtip kakarlardı benim gibi önemsiz küçük bir adamı. İltifat diye söylemiyorum. Oğlumla aranızda gördüğüm dostluk beni çok sevindirdi gerçekten. Bu sabah konuşuyordum onunla. Her zamanki gibi çok erken kalkmıştı. Bilirsiniz suyunu elbet. Fırladı gitti dolaşmaya. Bilmem, sorarsam fazla merak mı olur? Oğlumu çoktan beri mi tanıyorsunuz? Kıştan beri. Demek öyle. Bir soru daha müsaadenizle. Ama neden oturmuyorsunuz? Size bir baba olarak açıkça sormama müsaade edin. Bizim Yevgeni için ne düşünüyorsunuz? Oğlunuz benim bugüne değin gördüğüm en üstün insanlardan biri diye karşılık verdi Arkady coşarak. Vasili İvaniç'in gözleri birden açıldı. Yanaklarına hafif bir kızarıklık yayıldı. Kürek düştü elinden. Demek sizin umudunuz diye başladı. Kanıma göre diye sözünü kesti onun Arkady. Oğlunuzu büyük bir gelecek bekliyor. Adınızı yüceltecek. Onu ilk tanıdığım günden beri inanıyorum buna. Nasıl? Nasıl oldu bu diye kekeledi Vasili İvaniç güçlükle. Aşırı bir sevinç gülümsemesiyle ayrıldı kalın dudakları ve bu gülümseyiş silinmedi artık. Nasıl tanıştığımı anlatmamı ister misiniz? Evet, tümüyle. Arkady başladı anlatmaya ve Bayan Odinsov'la Mazurka'ya kalkıştığı akşamkinden daha büyük bir heyecan ve coşku ile konuştu. Vasili İvaniç dinliyor, dinliyor, burnunu çekiyor, iki eliyle mendilini yuvarlayıp duruyor, boğazını temizliyor, saçlarını karıştırıyordu. Sonunda artık dayanamadı, eğilip Arkady'yi omuzundan öptü. Beni tam ve büyük bir mutluluğa kavuşturdunuz dedi hala gülümseyerek. Size şunu söylemeliyim ki ben taparım oğluma. İyi kalpli karımı bir yana bırakayım, hep biliriz ana kalbi nedir. Fakat oğluma önünde göstermeye cesaret edemiyorum duygularımı. Çünkü bundan hoşlanmıyor. Duyguların ortaya dökülmesine ne biçimde olursa olsun karşı. Böylesine sert bir karakteri var. Çoğu insan kusur olarak görür bunu. Kendini beğenmişliğin, duyguca yoksunluğun belirtisini bulur bunda. Ama onun gibi insanlar basit ölçülere vurulamazlar değil mi? Söz gelişi onun yerinde başkası olsa anasından babasından sızdırır durur. Ama o, inanır mısınız, bir gün bile ihtiyacından bir kuruş fazlasını almamıştır yemin ederim. Temiz, doğru bir insandır o dedi Arkady. Evet öyle. Ve ben onu yalnız taparcasına sevmem Arkady Nikolayevich. Övünürüm de onunla. Onun yaşam öyküsünde şu satırların bulunması benim en büyük dileğimdir. Basit bir askeri doktorun oğludur. Bununla birlikte babası onun yeteneklerini erkenden sezmiş ve eğitimi için hiçbir şeyi esirgememiştir. Yaşlı adamın sesi yarıda kesildi. Arkady onun elini sıktı. Kısa bir sessizlikten sonra Vasili İvaniç sordu. Peki ne diyorsunuz? İleride kazanacağını söylediğiniz ünü tıp dalından başka alanda elde edecek öyle mi? Elbet. Gerçi o alanda büyük bir bilim adamı olacak ama ünü tıptan olmayacak. Peki hangi alanda öyleyse Arkady Nikolayevich? Bunu söylemek güç ama muhakkak ünlü bir adam olacak. Muhakkak ünlü bir adam olacak diye tekrarladı yaşlı adam ve düşünceye daldı. Elinde olgun ahududu dolu kocaman bir kapla Anfişuska yanlarından geçerken hanımefendi beni yolladı çaya buyursunlar diyor dedi. Vasili İvaniç doğruldu. Ahududu ile soğuk kaymak da var mı? Var efendim. Soğuk diyorum ya. Teklifli davranmayın Arkady Nikolayevic. Alın. Peki ama Yevgeni neden dönmedi hala? Buradayım diye seslendi Bazarov Arkady'nin odasından. Babası hızla arkaya döndü. Ha, demek arkadaşını yoklamak istedin ama geç kaldın. Biz onunla uzun uzun konuştuk. Hadi şimdi kahvaltıya gidelim. Annem bizi çağırıyor. Bu arada senin iki çift laf etmem gerek. Ne üstüne? Burada bir köylü var. İkterus'tan çekiyor. Kantaryon'la arpa mayası verdim. Havuç yemesini söyledim. Soda verdim. Ama bütün bunlar geçici çareler. Daha kesin bir tedavi gerekiyor. Sen gerçi tıpla alay edersin ama bana bu konuda işe yarar bir öğüt verebilirsin. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Hadi şimdi içeri gidelim de çayımızı içelim. Çevik bir hareketle sıranın üstünden atladı ve Şeytan Robert'ten Meyerbeyer'in bir operası, bir arya söylemeye başladı. Bir yasa, bir yasa hepimiz için. Yaşamak, yaşamak zevkimiz için. Şaşılacak bir canlılık diyen Bazarov pencerenin önünden çekildi. Öğlen oldu. Yakıcı bir güneş parlıyordu beyaz bulutların saydam örtüsü arasından. Her şey susmuştu. Yalnız köydeki horozlar insanda garip bir uyuklama duygusu uyandırarak hırsla ötüyor ve ağaçların tepelerinde bir yerden bir atmaca yavrusunun sonu gelmez huysuz cıvıltısı duyuluyordu. Arkady ile Bazarov ufak bir saman yığınının gölgesinde yatıyorlardı. Başlarının altına kuru kuru hışırdayan fakat hala yeşil ve kokulu iki kucak otu yastık yapmışlardı. O telli kavak dedi Bazarov. Bana çocukluğumu ansıtıyor. Eskiden tuğla harmanı olarak kullanılan çukurun kenarındaki. O günler bu çamur çukuru ile telli kavağın özel bir tırsımı olduğuna inanırdım. Onların yanındayken vaktin nasıl geçtiğini bilmezdim. Ama çocuk olduğum için bunun nedenini anlamazdım. Oysa şimdi büyüdüm. Tasım bozuldu artık. Burada ne kadar kaldın diye sordu Arkady. Arka arkaya 2 yıl. Sonra gezgincilik başladı. Çoğun o kent senin, bu kent benim, sürttük durduk. Uzun zamandır var mı bu ev? Evet, eskidir. Büyük babam annemin babası yaptırmış. Kimdi büyük baban? Kim bilir kimdi? Binbaşı mı ne? Suvorov'un yanında bulunmuş. Suvorov, ünlü Rus general. Alpleri nasıl geçtiklerini anlatır durur. Belki de uydururdu. Baktım oturma odanızda Suvorov'un resmi asılı. Ben böyle küçük evleri severim. Böyle hoş, eski biçim evleri. Bunların kendilerine özgü bir kokuları vardır. Kandil yağı ve yonca kokar dedi Bazarov esniyerek. Ama bu küçük evlerin sinekleri, uff. Kısa bir sessizlikten sonra Arkady. Peki dedi, çocukken sana baskı yaparlar mıydı? Annemi babamı gördün. Sert insanlar değillerdir. Düşkün müsündür onlara Yevgeni? Severim Arkady. Sana tapıyorlar. Bazarov bir süre sustu. Ne düşünüyorum biliyor musun dedi sonra ellerini başının arkasına kavuşturarak. Hayır ne? Ne mutlu bir yaşam sürüyorlar diye düşünüyorum. Babam 60 yaşına gelmiş, hala yapacak bir sürü iş buluyor kendine. Geçici çarelerden dem vuruyor, hastaları iyi etmeye çalışıyor, köylülere cömert çiftlik sahibi rolünü oynuyor. Yani keyifli geçiriyor günlerini. Annem de mutlu. Günlerini bin türlü işle dolu ağzına kadar ahlarla oflarla başını kaşıyacak vakti yok. Oysa ben, oysa sen, oysa ben düşünüyorum da işte bir saman yığınının yanında yatmışım. Şurada kapladığım yercik benim bulunmadığım, benimle ilgisi olmayan evrenin geri kalan parçası ile karşılaştırılırsa ne küçük. Bu benim yaşam payıma düşen zaman parçası benden önce geçmiş, benden sonra geçecek zaman ile ölçülürse hemen hiç gibi bir şey. Ama gene de bu atom içinde, bu matematik noktanın içinde kan dolaşıyor, beyin çalışıyor ve bir takım istekler duyuluyor. Ne korkunç iş, ne boş şey. Senin dediğin herkes için öyle bence. Haklısın diye onun sözünü kesti Bazarov. Ben demek istiyorum ki onlar, bizimkiler yani, öyle bir hayhuya kaptırmışlar ki kendilerini, hiçliklerinden rahatsızlık duymuyorlar. Hiç dokunmuyor bu onlara. Oysa ben sıkıntıdan, öfkeden başka bir şey duymuyorum. Öfke mi? Ne öfkesi? Ne öfkesi mi? Bunu nasıl sorabiliyorsun? Unuttun mu? Hiçbir şey unutmadım. Ama gene de öfkende seni haklı bulamıyorum. Mutsuzsun kabul ama. Ha, görüyorsun ki sen de aşkı bütün o yeni kuşaktan gençler gibi anlıyorsun. Gel bili bili diye çağırıyorsunuz tavuğu. Yanınıza gelince de kaçıp gidiyorsunuz. Ben öyle değilim. Ama bırakalım bunu artık. Çaresi olmayan şeye dayanmalı. Yana döndü. Vay canına. Bak, yiğit bir karınca yarı ölü bir sineği sürüklüyor. Götür kardeşim, götür bakalım. Karşı komasına aldırma. Hayvan olma hakkından yararlan da acıma duyma. Bizim gibi kendi kendilerini yıkan takımından değilsin. Böyle söyleme Yevgeni. Ne zaman kendini yıktın sen? Bazarov başını kaldırdı. Benim tek övündüğüm şey budur. Kendimi yıkmadım ve hiçbir kadın da beni alaşağı edemez. Amin. Bu kadar işte. Artık başka bir söz duymayacaksın benden bu konuda. İki arkadaş bir süre hiç konuşmadan yattılar. Evet diye yeniden söze başladı Bazarov. İnsan garip bir yaratıktır. Bizim yaşların buradaki Allah'lık yaşamlarına uzaktan baktı mı insan düşünür. Daha iyisi can sağlığı der. Yersin, içersin, en doğrusunu yaptığını bilirsin. Ama ne gezer? Sıkıntıdan ölürsün. Sövüp saymak için bile olsa insanın başkalarına ihtiyacı vardır. İnsan öyle kurmalı ki yaşamını her an önemli olsun, dedi Arkadi düşünceli düşünceli. Öyle sanırım. Anlamlı bir yaşam tatlıdır ama aldatıcıdır da. Fakat insan hiçlikle burun buruna gelebiliyor. Ah şu bayağı sıkıntılar yok mu? Bayağı sıkıntılar. Onlara dayanılmıyor işte. Böyle şeylere boş veren için bayağı sıkıntılar diye bir şey yoktur. Hı? Şimdi söylediğin de tersinden bir yavanlık. Ne? Ne demek istiyorsun bununla? Anlatayım. Demek istediğim şu. Eğitim yararlı bir şeydir sözü yavan bir sözdür. Eğitimin zararlı bir şey olduğunu söylersen bu da tersinden yavanlık olur. Bu belki daha çarpıcıdır ama ikisi bir kapıya çıkar. Peki gerçek hangisinde? Nerede? Seni yankılayarak karşılık vereyim. Nerede? Bugün senin tatsızlığın üstünde Yevgeni. Benim mi? Güneş beynimi sulandırmış olmalı. Bu kadar çok ahududu da yememem lazım. Bu durumda bir şekerleme yapsak fena olmaz, dedi Arkadi. Belki de. Yalnız bana bakma. Uyurken budala gibi görünür herkes. Başkaları da ne düşünürlerse düşünsünler. Hepsi bir değil mi senin için? Buna ne diyeceğimi bilemiyorum hiç. Gerçekten insan bu gibi şeylerle ilgilenmez. Gerçekten insan olanı düşünülecek hiçbir şey yoktur. Ona ya boyun eğmeli ya da nefret duymalı. Tuhaf. Ben kimseden nefret etmiyorum, dedi Arkadi biraz düşündükten sonra. Bense birçok kimseden nefret ederim. Sen yumuşak yürekli, iğrenç kertede duygulu bir insansın. Nasıl olur da nefret edersin birinden? Sen çekingensin. Kendine güvenin yok. Sen? Diye sözünü kesti onun Arkadi. Senin kendine güvenin var mı? Kendini çok mu yüksek görüyorsun? Bazarov sustu. Karşımdaki adam sağlam çıkarsa, dedi sonra düşüne düşüne, kendi hakkımdaki düşüncemi değiştiririm. Nefret etmek. Bak, bu sabah bizim kahya Filip'in kulübesinin önünden geçerken, hani temiz düzenli bir kulübeydi, sen dedin ki Rusya ancak en yoksul köylünün evi böyle olduğu zaman kalkınacak. Hepimiz bunun için çalışmalıyız, dedin. Bense senin o en yoksul köylün için nefret duydum. Filip ya da Sidor diyelim. Ben onun uğruna canımı dişime takacağım. O ise bana teşekkür bile etmeyecek. Üstelik de ne yapayım onun teşekkürünü? Düşün bir. O dumanı tüten kulübesinde yaşarken benim üstümde otlar bitecek. Sonra ne olacak? Yeter Yevgeni. Bugün seni duyan bizi prensip sahibi olmamakla suçlayanlara hak vermemezlik edemez. Amcan gibi konuşuyorsun. Gerçekte prensip diye bir şey yoktur. Sen daha bundan kurtulamamışsın. Duygular vardır sadece. Her şey onlara bağlıdır. Nasıl olur? Bas bayağı. Beni al söz gelişi. Ben duygularımdan ötürü her şeyi yatsıyan bir tutumdayım. Hoşuma gidiyor bu benim. Beynimin yapısı böyle. O kadar işte. Kimya beni neden ilgilendiriyor? Sen neden elma seversin? Bir duygu sorunu bu. Aynı şey. İnsanlar bundan daha derine ulaşamayacaklar hiç. Bunu sana herkes söylemez. Ben bile bunu başka zaman söylemem sana. Ya doğruluk? O da mı bir duygu sorunu? Elbette. Ah Yevgeni, dedi Arkadi üzgün. Ne oldu? Ne var? Hoşlanmadın mı ha? Diye kesti onun sözünü Bazarov. Yok kardeşim, madem bir şeye karar verdin, gözüne gözüne git. Ama yeter bu kadar felsefe yaptığımız. Pushkin, doğa bizi uyku sessizliğine götürür ağırdan der. Pushkin hiç de böyle bir şey söylemedi, dedi Arkadi. Söylemediyse söyleyebilirdi. Söylemeliydi bir ozan olduğu için. Ha, Pushkin orduda hizmet etmiş olmalı. Pushkin orduda hiç bulunmadı. Nasıl olur? Her sayfasında bulursun. Haydin silaha, haydin silaha, Rusya'nın şerefi için. Senin uydurman düpedüz kara çalma. Kara çalma mı? Sence önemli mi bu kadar? Beni bu sözle korkutmak istedin değil mi? Bir adama istediğimiz kadar kara çalalım. O bunun 20 kez daha kötüsünü hak etmiştir gerçekte. Arkadi'nin canı sıkılmıştı. Uysak daha iyi ederiz, dedi. Büyük bir memnuniyetle, diye karşılık verdi Bazarov. Fakat ikisi de uyuyamadı. İkisini de neredeyse düşmanca bir duygu sarmıştı. 5 dakika sonra gözlerini açtılar ve konuşmadan birbirlerine baktılar. Arkadi birden, bak solgun bir yaprak düştü ağaçtan. Yere doğru sallana sallana iniyor. Tıpkı uçan bir kelebeğe benziyor. Hüzünlü, ölü bir şeyin öylesine neşeli, canlı bir yaratığa benzemesi tuhaf değil mi? Yapma dostum Arkadi Nikolayevich, diye bağırdı Bazarov. Sana yalvarırım, böyle güzel konuşmaları bırak. İstediğim gibi konuşurum. Bu kadar da düpedüz zorbalık oluyor artık. Aklıma bir düşünce gelmiş. Neden söylemeyecekmişim? Peki ama ben neden söylemeyeyim ne düşündüğümü? Böyle güzel konuşmaların düpedüz yakışıksız olduğunu düşünürüm ben. Öyleyse yakışıksız olmayan ne? İnsanlara sövüp saymak mı? Ha, anlıyorum. Sen o değerli amcanın izinden gitmeye kararlısın gerçekten. Seni duysaydı nasıl da sevinirdi o budala. Pavel amcam için ne dedin? Neyse, onu söyledim sadece. Budala dedim. Yo, buna dayanamam diye bağırdı Arkadi. Oho, şimdi de akrabalık duygusu konuşuyor dedi Bazarov sakin sakin. Ne de sımsıkı yerleşmiş insanların içerisine bu duygu, bakıyorum da. İnsan başka her şeyden vazgeçebilir. Her ön yargıyı kesip atabilir. Ama diyelim başkasının mendilini çalan ağabeysinin bir hırsız olduğunu kabul etmeye gelince buna hiç kimse yanaşmaz. Adamın kardeşi, diyelim benim kardeşim olsun, bir dahi değil ha? Nasıl olabilir? Ben sadece doğruluk duygusuyla konuştum. Aile bağlılığı ile değil dedi Arkadi öfkeyle. Ama sen doğruluk diye bir şey bilmediğin, ondan yoksun olduğun için bu konuda yargıda bulunacak durumda değilsin. Başka bir deyişle Arkadi Kirsanov benim anlayamayacağım kadar yüksek bir insandır. Önünde eğilir ve susarım. Yeter artık Yevgeni, rica ederim. Sonunda kavga edeceğiz bu gidişle. Ah Arkadi, bana bu fırsatı ver de seninle bir güzel kavga edelim, tamam olsun. Ama öyle bir şey yaparsak her şey biter sonunda. Birbirimizi parçalar mıyız? Diye sözünü kesti onun Bazarov. Ne çıkar? Burada samanlıkta, böylesine saf bir çevre içinde, çılgın kalabalıktan uzak. Ne olur yani? Ama sen benimle baş edemezsin. Boğazından yakaladığım gibi. Bazarov uzun güçlü parmaklarını açtı. Arkadi'yi de döndü şakadan, kendini savunmaya hazırlandı. Fakat arkadaşının yüzü öylesine öfkeliydi, dudaklarının gergin gülümseyişinde ve gözlerinin kıvılcımlarında öylesine gerçek bir tehdit okunuyordu ki bir korku güdüsüne kapıldı. Ya, demek burada saklandınız. Vasily Ivanyiç'in sesi duyuldu yakından ve eski ordu hekimi beliriverdi önlerinde. Evde yapılmış keten bir ceket vardı sırtında. Başında hasır şapka, o da ev işiydi. Sizi aramadığım yer kalmadı. Ama gerçekten çok güzel bir yer bulmuşsunuz. Çok da hoş bir işe vermişsiniz kendinizi. Toprağın üzerinde uzanıp gökyüzüne bakmak. Biliyor musunuz, bunun özel bir anlamı vardır. Ben yalnız aksırmak için gökyüzüne bakarım dedi Bazarov mırıldanarak. Sonra Arkadi'ye dönüp alçak sesle. Yazık, engel oldu diye ekledi. Arkadi kes diye karşılık verdi fısıltı ile ve arkadaşının elini sıktı gizlice. Fakat hiçbir arkadaşlık bu kadar gerginliğe dayanamaz. Size baktığım zaman genç dostlarım, diyordu Vasily Ivanyiç, topuz yerine bir Türk başı yapılmış burma bastonunun üzerinde ellerini kavuşturup başını sallayarak ve öne doğru eğilerek, size baktığım zaman sevinçle şaşmaktan kendimi alamıyorum. Sizdeki bu güç, bu gençlik, bu tazelik, böylesine olanaklı ve yetenekli olmak, Castor'la Pollux gibisiniz. Eski Yunan mitolojisinde Zeus'la Leda'nın oğulları, gökyüzünde ikizler burcu. Hadi canım sen de, gene mitolojiye daldın, dedi Bazarov. Eskiden Latince okuduğunu şıp diye söyler kim duysa bunu. Yanılmıyorsam Latince kompozisyondan gümüş madalya almıştın değil mi? Dioskurlar, Dioskurlar diye tekrarladı yaşlı adam. Yeter baba, bırak bu safça duygulanmaları. 40 yılda bir kendimi kaptırabilirim canım diye mırıldandı yaşlı adam. Gerçekte baylar, övgüler düzmek için aramadım sizleri. Önce yemeğin neredeyse hazır olduğunu bildirmek, sonra da seni uyarmak için Yevgeni. Sen akıllı bir insansındır, her şeyi bilirsin. Kadınların ne mene şeyler olduğunu bilirsin. Onun için hoş göreceksin artık. Annen gelişini kutlamak için bir şükran töreni düzenlemeye karar verdi. Sakın bu törene katılmanı senden isteyeceğimi sanma. Zaten oldu bitti ama Alexey baba, köy papazı mı? Evet rahip, yemekte bizimle. Ben istemiş değilim, hatta kalmasın bile dedim. Ama nasılsa oldu işte. Adam beni yanlış anladı. Neyse, annen de var. Sonra da çok değerli bir insandır rahip. Benim payımı yemeyecek kadar herhalde değil mi? Dedi Bazarov. Yaşlı adam güldü. Neler söylüyorsun? Üst yanı bana vız gelir. Kim olursa olsun, herkesle sofraya oturmaya hazırım. Vasily Ivanyiç şapkasını düzeltti. Ben zaten emindim dedi. Boş inançların üstünde olduğunuza. İşte ben bile 62'sinde yaşlı bir adamım, hiç boş inanca kapılmış değilimdir. Vasily Ivanyiç bu şükran törenini kendisinin istediğini açıklamayı göze alamamıştı. Hiç de karısından daha az dindar değildi. Alexey baba seninle tanışmayı çok istedi. Bak görürsün, seveceksin onu. Kağıt oynamaya da karşı değildir hiç ve hatta, ama bu aramızda, pipo bile içer bir tane. Hadi öyleyse yemekten sonra bir vist çeviririz. Hakkından gelirim onun. Ha ha ha, görürüz bakalım başımıza neler gelecek. Eski günlerini mi düşünüyorsun dedi Bazarov özellikle üstüne basa basa. Vasily Ivanich'in tunçlaşmış yanakları koyu kırmızı bir renk aldı. Ayıp Yevgeni, geçmişe mazi derler. Arkadaşının yanında itiraf edeyim öyleyse. Evet, gençliğimde böyle bir tutkuya kaptırmıştım kendimi. Gerçekten oynardım ve çok pahalıya ödedim. Ama hava çok sıcak. Yanınıza oturabilir miyim? Sizi rahatsız etmiyorum ya. Hiç değil diye karşılık verdi Arkadiy. Vasily Ivanich ofluya pofluya samanyolunun üstüne bıraktı kendini. Şu oturduğunuz yer aziz baylarım diye başladı söze. Bana askerlikteki çadırlı ordugah günlerini hatırlatıyor. Sahra hastanesi hep böyle bir samanyolunun yanına konardı. Bundan ötürü de şükrederdik. Göğüs geçirdi. Başımdan geçmeyen kalmadı o günler, evet. Şimdi durun da size söz gelişi, Basarabya'da patlak veren salgından meraklı bir olayı anlatayım. Sana Vladimir nişanını kazandıran olay mı? Diye sözünü kesti Bazarov. Biliyoruz, biliyoruz. Sahi sen neden takmıyorsun o nişanı? Neden mi? Söyledim ya, geleneklere bağlı değilimdir ben, diye mırıldandı Vasily Ivanich. Oysa ceketindeki kırmızı kurdeleyi sökmelerini bir akşam önce söylemişti. Ve salgınla ilgili hikayeyi anlatmaya başladı. Aa, uyumuş diye fısıldadı Arkadiy'e birden. Yevgeni'yi gösterip sevgiyle göz kırparak. Yevgeni, kalk diye ekledi yüksek sesle. Gidelim de yemek. Şişman, gösterişli, sık saçları iyice taranmış, mor cübbesinin üstüne işlemeli bir kuşak bağlamış olan Alexey babanın çok zeki, hazır cevap bir adam olduğu anlaşılıyordu. Önce o uzattı elini Arkadiy ile Bazarov'a daha karşılaşır karşılaşmaz. Kusanmasını istemeyeceklerini önceden anlamış gibi ve genellikle rahat davrandı, çekmedi kendini. Böylece hem küçülmedi hem de başkalarını kırmamış oldu. Söz arasında papaz okulunda öğrendiği Latince ile alay etti, piskoposunu savundu, iki kadeh şarap içti ama üçüncüsünü geri çevirdi. Arkadiy'in yaprak cigarasını kabul etti ama içmedi. Evine götüreceğini söyledi. Yalnız hiç de hoş olmayan bir hali vardı. İkide bir elini ağır ağır ve dikkatle kaldırıp yüzüne konan sinekleri yakalıyor, arada bir de eziyordu. Oyun masasına ölçülü bir hoşnutlukla oturdu ve sonunda Bazarov'dan 2,5 ruble kağıt para kazandı. Arina Vlasyevna'nın evinde gümüş para hesabı kimsenin aklından geçmezdi. Arina Vlasyevna oğlunun yanında oturuyordu. İskambil oynamazdı hiç. Daha önce gördüğümüz gibi yanağını yine o ufacık yumruğuna dayamıştı. Ancak ağzı atlayacak taze bir şey getirmelerini buyurmak için yerinden kalkıyordu. Oğlunu okşamaktan korkuyordu çünkü Bazarov ona bu cesareti vermiyor, okşayışlarına yol açacak bir şey yapmıyordu. Ayrıca Vasily Ivanich de karısına oğlunu rahatsız etmemesini öğütlemişti. Gençler böyle şeylerden hoşlanmazlar deyip durmuştu. O gün yemeğin nasıl olduğunu uzun uzun anlatmak gereksiz. Timofeyich daha şafakta yola düşmüştü fazladan sığır eti almak için. Kahya hani balığı, zargana, istakoz getirmek için başka bir yana gitmişti. Sadece mantar için köylü kadınlara 42 kopek kadar bir para ödenmişti. Ama Arina Velasyevna'nın Bazarov'dan ayrılmayan gözlerinde sevgiden, bağlılıktan çok fazla şeyler okunuyordu. Bu gözlerde üzüntü ve merakla karışık bir keder, bir çeşit gizli sitem de vardı. Ama Bazarov annesinin bu duygularını inceleyecek durumda değildi. Onunla çok seyrek konuşuyor, konuştuğu zaman da bir takım kısa sorular soruyordu. Bir ara uğur getirsin diye elini istedi onun. Kadın yumuşak, küçük elini oğlunun sert, geniş avucuna bıraktı yavaşça. Diye sordu az sonra. Yararı oldu mu? Talihim daha kötüye gitti diye karşılık verdi oğlu, ilgisiz bir gülümseyişle. Fazla atılgan oynuyor dedi Alexey baba acır gibi ve güzel sakalını okşadı. Napolyon'un kuralı böyleydi Alexey baba. Napolyon'un kuralı dedi Vasily Ivanich bir as atarak. Ama bu onu Saint Helen adasına kadar götürdü dedi Alexey baba ve asa koz çıkardı. Arina Vlasyevna, kara üzüm suyu ister misin diye sordu oğluna. Bazarov omuzlarını sekti sadece. Yo dedi Arkadiy ertesi gün Bazarov. Ben bu yerden gidiyorum. Sıkıldım. Çalışmak istiyorum ama burada çalışamıyorum. Gene size gideceğim. Bütün takımlarımı orada bıraktım. Sizin evde insan hiç olmazsa girer odaya, kilitler kapısını. Ama burada babam hem tutturmuş çalışma odam emrindedir, kimse seni rahatsız etmez diye. Sonra kendi ayrılmıyor bir adım bile başımdan. Bu yüzden de ondan kurtulmak içinmiş gibi olacak diye kapıyı kilitlemek ayıp geliyor bana. Annem de öyle. Duvarın öbür yanından duyuyorum içini çektiğini. Yanına gittim mi de söyleyecek söz bulamıyorum. Arkadi, gidersen çok üzülecek dedi. Baban da öyle. Gene geleceğim canım. Ne zaman? Petersburg'a giderken. Ben en çok annen için üzülüyorum. Neden? Çilek üzüm şerbetleriyle gönlünü mü kazandı? Arkadi gözlerini yere indirdi. Anneni anlamıyorsun Yevgeni. Sadece iyi bir kadın değil o. Gerçekten zeki de. Bu sabah yarım saat konuştu benimle. Söylediği her söz yerinde ve ilginçti. Hep beni konuşmuş durmuştur sanırım. Yalnız seni konuşmadık. Dışarıdan baktığın için onu benden çok daha iyi görmüş olabilirsin. Eğer bir kadın konuşmayı yarım saat sürdürebiliyorsa iyi belirtidir bu. Ama ben gene de gidiyorum. Bunu onlara bildirmen kolay olmayacak. 15 günden sonrası için tasarılar kuruyorlar bizi düşünerek. Evet, kolay olmayacak. Şeytana uyup canını sıktım bu sabah babamın. Geçen gün ortakçı köylülerinden birini falakaya yatırmış. Haklı da, evet. Evet, yüzüme öyle dehşetli bakma, iyi etmiş. Çünkü o köylü korkunç hırsızın, sarhoşun biridir. Yalnız babam benim bu olaydan haberim olacağını beklemiyordu. Çok canı sıkıldı. Şimdi gene üzeceğim onu. Neyse canım, unutur gider. Bazarov, neyse canım dedi ama Vasili İvaniç'e niyetini açıncaya kadar koca gün geçti. Sonunda çalışma odasında ona iyi geceler dilerken uzun uzun esnedikten sonra ha evet, neredeyse unutuyordum söylemeyi. Yarın bizim atları Fedot'a göndersinler. Vasili İvaniç şaşırdı. Bay Kirsanov mu gidiyor? Evet, ben de gidiyorum onunla. Yaşlı adam sendeledi. Gidiyor musun? Evet, gitmem gerek. Lütfen atlar için gerekli emri ver. Hay hay diye kekeledi yaşlı adam. Posta hanına olur yalnız. Yalnız neden gidiyorsun? Benim gitmem ve kısa bir süre onlarda kalmam gerekiyor. Sonra gene geleceğim buraya. Ya, kısa bir süre için demek. Çok iyi. Vasili İvaniç cebinden mendilini çıkardı. Burnunu silerken neredeyse yere kadar eğildi. Olur bunlar. Ben sanıyordum ki bizimle daha fazla kalacaksın. Biraz daha. 3 yıl. 3 yıl sonra çok az oldu bu. Çok az Yevgeni. Ama söylüyorum ya, oradan doğru buraya dönüyorum. Gitmem gerek. Gitmen gerek. Olur. Her şeyden önce ödev gelir. Demek atları çıkarsınlar. Hay hay. Elbet annen de ben de beklemiyorduk bunu. Annen daha demin çiçek istedi komşudan odanı süslemek için. Vasili İvaniç her sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz çıplak ayağına terlikleri geçirerek titreyen parmakları ile buruşuk paraları bir bir çıkarıp Timofeyevich'le danışıklık ettiğini, ona çeşitli işler, özellikle iyi yiyecekler ve gençlerin çok sevdiği kırmızı şaraptan almasını buyurduğunu hiç açmadı. Önemli olan özgürlüktür. Benim ilkem bu olmuştur hep. İnsan şeyi göze almamalı. Hayır. Birden sustu, kapıya doğru döndü. Yakında gene göreceğiz birbirimizi baba. Gerçekten. Fakat Vasili İvaniç arkasını dönmeden yalnızca elini sallayarak dışarı çıktı. Yatak odasına dönünce karısını yatakta buldu. Onu uyandırmamak için fısıltı ile dua etmeye başladı. Ama kadın uyandı. Sen misin Vasili İvaniç? Diye sordu. Evet hanım. Yevgeni'nin yanından mı geliyorsun? Divanın üzerinde rahat etmez diye korkuyorum biliyor musun? Senin yol şilteni bir de yeni yastıkları altına koysun diye Anfişuska'ya söyledim. Bizim kuş tüyü yatağı verecektim ama yumuşak yataktan hoşlanmadığını düşündüm sonra. Zarar yok hanım. Üzülme artık. Rahat o. Tanrım biz günahkarları bağışla diye sürdürdü duasını alçak sesle. Zavallı karısı için üzülüyordu. Onu bekleyen üzüntülü haberi gece vakti söylemek istemedi. Bazarov ve Arkadi ertesi gün yola çıktılar. Daha sabahın erken saatlerinde bir sıkıntıdır sardı evi. Anfişuska'nın elinden tabaklar düştü. Fetka bile ne yapacağını bilemedi. Sonunda çizmelerini çıkardı ayağından. Vasili İvaniç her zamankinden daha telaşlıydı. Cesur görünmeye çabaladığı besbelliydi. Yüksek sesle konuşuyor, yürürken ayaklarını döşemeye vuruyordu. Ama yüzü soluktu ve bakışlarını oğlundan kaçırıyordu. Elena Vlasyevna sessizce ağlıyordu. Kocası sabahleyin erken erken ona 2 saat yalvarıp öğüt vermeseydi belki büsbütün şaşıracak ve kendini bırakacaktı. Fakat Bazarov en fazla bir ay içinde gene geleceğini birbiri arkasına söz verip bitmek tükenmek bilmeyen kucaklaşmalar sonunda kendini kurtararak arabada yerini aldı. Atlar yola koyuldu, çıngaraklar öttü. Artık görülecek hiçbir şey kalmayıp tozlar durulunca ve Timofeyç iki büklüm yıkılarak odasına, küçük odasına dönünce yaşlı karı koca kendilerini sanki birdenbire onlar gibi yaşlıktan kuruyup zayıflamış görünen evde yapayalnız bulunca az önce kapısının eşiğinde canlı canlı mendilini sallayan Vasili Ivaniç bir iskemleye çöktü, başını göğsüne bıraktı. Gitti, bıraktı bizi diye mırıldandı. Gitti çünkü sıkıldı burada bizimle. Ben şimdi yalnız bir adamım, şu parmak gibi yalnızım. Babalar ve oğulların yazılışından 24 yıl sonra Turgenev, Fransa'da kanserden ölüm döşeğindeyken bu sözü kullanmıştı. Bunu bir daha bir daha söyledi ve her söyleyişinde kolunu uzatarak baş parmağını gösteriyordu, öteki parmaklarından ayırarak. Sonra Anna Vlasyevna onun yanına geldi. Aklaşmış başını onun aklaşmış başına dayayarak çaresi yok Vasya dedi. Oğul bağımsız bir kişidir. Şahin gibidir o. İstediği zaman istediği zaman uçar gider. Ama seninle ben bir ağaç kovuğunda biten mantarlar gibiyiz. Burada yan yana dururuz. Bir parmak bile kımıldamayız. Yalnız ben kalacağım seninle hep. Sonuna değin. Sen de benim için öyle kalacaksın. Vasili Ivaniç ellerini yüzünden çekti. Karısına, dostuna, her zamankinden hatta gençliğinde olduğundan daha sıcaklıkla sarıldı. Derdini bir o avuturdu onun. Konuşmadan sadece arada bir sıradan birkaç söz söyleyerek bizim iki arkadaş Fedot'un hanına geldiler. Bazarov pek memnun değildi kendinden. Arkady de ondan memnun değildi. Yüreğinde ancak çok genç insanların duyduğu açık bir nedene dayanmayan bir üzüntü vardı. Arabacı atları değiştirdi. Sonra yerine çıkarak sordu. Sağa mı sola mı? Arkady irkildi. Sağdaki yol kente, oradan da babasının evine götürürdü. Soldaki yol ise Bayan Odinsov'un evine. Bazarov'a baktı. Yevgeni diye sordu. Sola mı sapacağız? Bazarov öte yana baktı. Öyle delilik olur mu diye mırıldandı. Delilik elbet biliyorum diye karşılık verdi Arkady. Ama ne çıkar? İlk kez olmuyor ya. Bazarov kasketini gözlerinin önüne kadar indirdi. Nasıl istersen diye bağırdı sonunda. Sola dön dedi Arkady. Fayton Nikolskoye'ye doğru yöneldi. Ama delilik etmeye karar verdikten sonra iki arkadaş öncesinden de derin bir sessizliğe daldılar. Hatta düpedüz sinirliydiler. Bayan Odinsov'un evinin kapısında kahyanın onları karşılayış biçimi bile bir anlık esintiye uyup böyle birden gelivermelerinin doğru kaçmadığını anlatmaya yeterdi. Açıkçası beklenmiyorlardı. Oturma odasında uzun bir süre salak salak beklediler. Sonunda Bayan Odinsov yanlarına geldi. Onları her zamanki nazik haliyle selamladı ama bu kadar çabuk dönüp gelmelerinden ötürü de şaşkınlık gösterdi. Pek içten olmayan davranışlarından ve konuşmalarından anlaşılıyordu ki hoşlanmamıştı bu gelişten. Bizim iki arkadaş ise geçerken uğradıklarını, 4 saat kadar sonra kente doğru yollarını devam edeceklerini telaşla anlatmaya giriştiler. Anna Sergeyevna hafif bir şaşkınlıkla yetindi. Arkady'den babasına kendini hatırlatmasını rica etti ve teyzesine haber saldı. Prenses yarı uykulu bir durumda çıktı ortaya. Bu hal onun buruşuk yaşlı yüzüne daha da öfkeli bir anlam veriyordu. Katya rahatsız olduğu için odasından çıkmadı. Arkady birden Katya'yı da Anna Sergeyevna kadar hatta ondan da çok görmek istediğini anladı. 4 saat havadan sudan konuştular. Anna Sergeyevna dinledi, konuştu ama gülmedi hiç. Ancak tam vedalaşma sırasında eski dostluk duygusu canlandı onda. Bugün bir sıkıntı geldi üstüme dedi ama siz buna aldırmayın gene gelin. İkiniz için de söylüyorum çok uzatmayın. Arkady ile Bazarov bir şey söylemeden eğilip selamladılar onu. Arabaya oturdular ve artık bir daha hiçbir yerde durmadan doğru eve Marino'ya çektiler. Ertesi akşam sağ salim vardılar oraya. Yol boyunca ne biri ne öteki Bayan Odinsov'un adını ağzına almıştı. Hele Bazarov hemen hiç konuşmadı. Öfkeli bir gerginlik içinde başını çevirip dışarılara baktı. Marino'da herkes çok sevindi onları görmekten. Oğlunun uzayan yokluğundan Nikolay Petrovich meraklanmaya başlamıştı. Feniçka gözleri parlayarak koşa koşa ona gelip küçük beylerin geldiğini bildirince bağırdı adam. Divanın üstünde sıçramaya, ayaklarını sallamaya başladı. Pavel Petrovich bile dönen yolcuların ellerini sıkarken ölçülü bir sevinç gösterdi ve gülümsemek lütfunda bulundu. Hep birden konuşmaya ve sorular sormaya başladılar. En çok Arkadi konuşuyordu, hele yemekte. Yemek de gece yarısından sonraya kadar sürdü. 4. kaset, 1. yüzün sonu.